Ayrım 24.
Sesim aptallık derecesinde hayranlık yüklüydü. Adeta yapış yapıştı. Kim bilir yüzüm nasıldı o sırada. Şapşal bir aşığın budala ifadesi belki de. Derin bir sessizlik oldu. Sinek uçsa duyulacaktı. Sinek uçmadı. Annem ve Meriç'le göz göze gelmemeye çalışarak sessizlik bitene kadar yerdeki Kayseri halısının kırmızısına sakladım gözlerimi. Ben kahveleri yapsam artık. Kimler sade içecek acaba? Hay aklına bin yaşa Cihan dadı. Ben en sadesini istiyorum Atatürk'ün gibi. Atatürk orta şekerli Türk kahvesi içmez miydi Süreyya abi? Bürkan ilk kez konuşmuştu. Kahveler yola çıktığında ada fırtına gibi salona döndü. Elinde büyük boy bir albüm kitap vardı. Çevresine hiç bakmadan kaldığı yerden konuşmaya devam etti. Ah o kendine güvenen albenisi. Bakın şu fotoğrafa. Yıl 1936, yer Kaliforniya. Bir göçmen kadın delik deşik bir çadırın önünde bebeğini emziriyor. Önünde içi boş bir metal çanak, kırık dökük bir gaz lambası. Bebeğin el örgüsü patikleri kirli ve delik. Kadının giysileri eskimekten bıkmış. Bezelye tarlasında o yılın mahsulü donmuş ve aile aç kalmış. İnanır mısınız bilmem ama kadın yalnızca 32 yaşında. Albüm kitap masa başında elden ele dolaştı. Fotoğraftaki kadının çizgilerle dolu yüzü tamamen endişe kaplıydı. Yüzünde başka hiçbir duyguya yer kalmamıştı. Endişe ve kederin şiirsel bir anlatımı ustalıkla o fotoğraf karesine yerleştirilmişti. Karşı sayfada aynı göçmen kadın endişeli bakışlarını objektiften kaçırmış uzak bir noktaya taşımıştı. Omzuna başını yaslayarak kendini saklayan 8 yaşlarında bir erkek çocuğu duruşuyla sıkıntısını fotoğrafa yansıtmıştı. Bir kolunu dizine yaslayıp elini çenesine dayayan kadının kucağında meme emdikten sonra uykuya dalan bebeği vardı. Kadın iki çocuğunun ortasında uzaklara dalmış bekliyordu. Bu haliyle bile güzel kadınmış diye üzüntüyle içini çekti Süreyya Mercan. Çapkınlığı bırak da kızının neden bu fotoğraflardan etkilendiğini düşün Süreyya'cığım. Şu meşhur Fransız fotoğrafçı vardır. Hani öpüşen çiftlerin siyah beyaz fotoğraflarıyla girmiştir evlere. Dosneu değil midir o? Evet dayı doğru. Onun fotoğraflarının kurmacı olduğu dedikodusu çıkmıştı bir ara. Bu durum birçoklarını hayal kırıklığına uğrattı tabii. İşte Dorothy Lange için asla bu söylenemez. Bakın bu fotoğraftaki kadına o bir Steinbeck kahramanıdır bence ve beni en çok ilgilendiren fotoğrafçının kullandığı dildir. Bakın bu fotoğraf bizde acıma veya tiksinme duygusu uyandırmıyor. Acıyı, endişeyi ve yalnızlığı anlatan çok iyi bir şairin yarattığı estetik bir şiirsellikle kederlendiriyor. Etkileniyoruz ve bu acımak duygusundan daha kalıcı ve etkili. Ben bu fotoğrafları bir yerde gördüm galiba dedi Meriç. Mutlaka doktor bunlar çok ünlü fotoğraflardır diye yanıtladı ada. Yağmur kız sen bu işi anlamışsın diye sevindi şair Doğan Gökay. Artık neyin fotoğrafını çekeceğini biliyoruz. Asıl ustasının takdirini kazanan ada zevkten dört köşe oldu ve o içimi aydınlatan şıngır mıngır gülümsemesini bizlere bahşetti. Biraz şımarık, biraz cilveli, biraz da utangaç pırıl pırıl bir ışık yayıldı içime. Olağanüstü güzel ve çok kumraldı. Dünyanın en mutlu insanı oluverdim o kısacık zaman biriminde. O kadar. Bana müsaade ederseniz artık eve döneyim ben diyerek kalktı annem. Eve dönüp yatsı namazını kaza edecek, tesbih çekip dualar okuyacaktı. Güzel bir gece geçirmişti. Daha güzelleri yaşansın diye. İçinde benim ve Meriç'in adları geçen dualar edecekti. Kahvenizi içseydiniz komşu dedi Yaşar Kalfa. Geceleri kahve içemiyorum. Kafein mi bilmem ama bir şey uyutmuyor sonra. Sizi geçireyim Zübeyde Hanım. Gelişiniz bizi şereflendirdi. Artık daha sık bekleriz tamam mı? Biz eski dost, eski komşu neredeyse akraba sayılırız artık. İki günlük ölümlü dünyada daha sık görüşüp eğlenmeliyiz. Bak biz de yaşlanıyoruz artık. Aman Süreyya'cığım şimdi bu firaklı konuşmaların sırası mı? Ne gerek var böyle şeyler söylemene yani? Siz onu aldırmayın Zübeyde Hanım. Zaten hassas bir bünyesi var. Biraz içince de böyle bebekleşiyor işte. Bilirsiniz altın gibi kalbi vardır. Her zaman bekleriz güle güle. Annemi eve bıraktıktan sonra geri döndüğümde masa toplanmış, Bürkan'la Pervin Gökay bir köşede iş konuşuyor, Meriç Bahçevan Şakir amcayla tavla oynuyor, Süreyya Mercan, Doğan Gökay ve Ada hala Dorothy Lange'in albümüne bakıp konuşuyorlardı. Onlara pasif olarak katıldım, onları dinledim ve Ada'yı seyrettim. Ada bize dönmüştü. Evet, yıllardan beri ilk kez eski neşesi, canlılığı ve tutkusallığıyla buradaydı. ama bunun ne kadarı gerçekti ve ne kadarını ben düşünüyordum. Biraz sonra adanın ayrı bir stüdyo ev kiraladığını, artık Beyoğlu'nda yaşayacağını öğrenmiştim. Kızlarının yeniden yaşama dönmesi için her türlü özveriye hazır olan anne ve babası bu fikri pek beğenmeseler de karşı çıkmamışlardı. Donup kaldığımı anımsıyorum. Ada yeni bir yaşama başlamak için hazırdı ve yola çıkmıştı bile. Yerinde sayan, kararsız ve şaşkın bekleyen bendim. Ben hep bekliyordum. Kendimi beceriksiz ve işe yaramaz hissettim. İyi ama ne bekliyordum ki? Aptalın birisi olduğuma bininci kez karar verdim. Herkesle vedalaştım ve hemen karşıdaki evimize gidip saklanmak için ayrıldım. Bizim evin ikinci katında annemin odasından solgun, sarı bir ışık yayılıyordu. Annem seccadesine oturmuş Yasin okuyor olmalıydı. Annem, geride kalan tek ailem. Annem, hala direnen ve yaşamı savunan kadın. Annem, elinde tek kalan umuduna canla başla sarılan güçlü kadın. Tek umudu ve yaşam kaynağı küçük oğlu Mavi Tunas'ını hala kararsız ve beceriksiz. Aras, ah Aras, neden atladın o karanlık denize? Neden gittin Aras? Neden hep yanımda olacakmış gibi güçlüydün ve neden çabucak çekip gittin? Neden kandırdın beni? Anneme koşup küçük çocukken yaptığım gibi sarılmak, başımı omzuna dayayıp onun yatıştırıcı okşayışlarıyla sakinleşmek istedim. Ne kadar huzursuzdum, ne kadar gergin. Aras gitmeseydi ne olacaktı sanki? Ne mi olacaktı? Adayı hep yanımda bulacaktım. Mutlu görecektim. Ondan ayrılmama gerek kalmayacaktı. Belki. Şimdi yine kaybediyorum onu. Benden, köşkten, mahalleden, kuzguncuktan, ailesinden, onu Aras'ı anımsatan her şeyden kaçıyordu. Belki de en çok benden. Gözlerim karıncalanıyor, burnum akmaya başlıyordu. Ama ben ağlamak için hazır olan bedenime karşı koymaya çalışıyordum. Belki de adayı kibirli, soğuk ve bencil bulanlar haklıydı. Bu yağmur kız, bu kumral hüzün, bu bal kız aslında bencilin tekiydi. Ve benim sevgimi hak etmiyordu bile. Evet evet, şımarıktı, kibirliydi ve daha küçükken taşlarla konuşurdu. Küçük, beyaz mermer taşla konuşurdu. Ona o gün rastlamıştım. Ne güzeldi ve ne çok kumraldı. Bir eşine rastlayamayacak kadar bir taneydi. Tuna, heyecanla döndüm. Annem evlenmek istiyor, dedi Meriç. Karanlıkta yüzünü seçemiyordum ama kahve kokan nefesinden burnumun dibine sokulduğunu anlıyordum. Bana ne diye bağıracağıma sustum ve aman ne iyi diye geveledim. Aslında uzun zamandır beraberlermiş ama şimdi adam karısından boşanmış ve evlenmek istiyormuş annemle. Evlendiklerinde annem onlarla yaşamamı istiyor. Meriç'in anlattıkları o anda bana uzayda keşfedilen iki yaratığın evlilik hikayesi kadar uzak ve ilgisiz geliyordu. Köşkün bahçesinde beni beklemiş olmalıydı. Belki de ben kendi kendime konuşarak adanın beyaz mermer taşını özlerken o da yanımdaydı ve her şeyi işitmişti. Annene destek olmalısın Meriç, dedim hiç düşünmeden. Ben onlarla yaşamak istemiyorum ki. Ben kuzguncuktan ayrılamam. Anlasana Tuna. Hem zaten okulun bitmesine bir yıl kaldı şunun şurasında. Neredeyse ağlayacaktı. Sesinde yalvarışı anlamamak için eşek olmak lazımdı. Yurda çıkarsın, dedim eşek sesiyle. O zaman Meriç ağlayarak köşke doğru koşmaya başladı. Ben ne dedim şimdi? Meriç incitmeyi en son isteyebileceğim insanlardandı. Ve ben zaten incitmeyi sevmezdim. Yoksa herkesin incitebileceği birileri olduğu doğru muydu? Öylece kala kaldım orada bir süre. Meriç'in ne demek istediğini bal gibi anlıyordum. Ama anlamamak işime geliyordu. Tanrım, neden her şey böyle karışık ve ters olurdu hep? Ardından gidip gönlünü alabilir, ortada kalmadığını, isterse okul bitene kadar bizde kalabileceğini söylerdim. Kaldı ki son yıllarda yatmak dışında tamamen bizim evde annemle yaşadığı da söylenebilirdi. Ayrıca halası ve eniştesi onu sokağa atmıyordu ya. Donmuştum. Ayaklarım toprağa yapışıp kalmıştı. Kapkaranlık bir yaz gecesi köşkün bahçesine çakılıp kalmıştım. Külçe gibiydim ve yaşamın diretmesinden bıkmıştım artık. Neden sonra arkamı köşke döndüm ve annemin odasından yayılan ışığa doğru sürüklenerek adımlarla yürüdüm. Yürüdüm. Şimdinin geçmiş olduğu zaman. Sevgili nedir, cennet ne, bunu bilselerdi hiç kimse bugünü yarına vermezdi. Şeyh Galip. Hiç kimseyle hemfikir değilim, artık kendimle bile, dedi Tuna. Sayıklıyor gene bu senin öğretmen Can Musa oğlum, uyandır şuncağızı da biraz huzura kavuşsun canı. İnsan uykuda böyle düzgün konuşur mu anacığım? Görmez misin? Bu meftun öğretmen yarı baygın yaşıyor. Kendimi yıllardır tehdit altında hissediyorum. İnsan olarak, erkek olarak, aşık olarak, politik olarak hep tehdit altında yaşadım. Bak demedim mi sana anacığım diye yineledi Musa. Uykuya yattığında bile tamamen uyuyamıyor biçare. Zebaniler, şeytanlar çıkıyor karşısına. Zehirli sularla yunup yıkanıyor düşlerinde. Cin mi çarpmış öğretmeni ana diye üzülerek sordu küçük Lütfü. Cin diye bir şey yok ki salak dedi sırıtarak Ali. İnançsızlık kahrediyor onu anacığım. Biraz fazla okumuş yazmış buncağız insanların inançları zayıf olunca işte böyle sapıtı verirler. Evlerden ırak, selamun kavlen. Kulağını çekip işaret parmağının eklem kemiğiyle sedirin tahtasını 3 kez tıklattı Musa. Dünyayı kurtarmaya kalkar ama sonunda da ya ukala dümbeleği olup yapayalnız kalırlar ya da bunun gibi dağılır kendilerini bile kurtaramazlar. Bak biz esnaf adamız. Evvelallah hemencecik anlarız insanın hamını, pişmişini. Allah selamet versin. Tuna iyi çocuktur. Pek de inançlı bir aileden gelir lakin. Ben de sevdim bu 4 göz kara oğlanı. Ama ne yapacağız ki? Kalk kız, kolonya neyim kaldıysa getir. Naneli suyu kaynat. Biraz okuyayım, sevaptır adama. O da anasının kuzusudur ne de olsa. Her uyanışında kendini aynı kasaba evinde, aynı aile ile birlikte yoklukta bir yere sıkışmış olarak bulmak Tuna'nın düş kırıklık sınırlarını çoktan aşmıştı. Bilinmeyen bir coğrafyada kaybolmuş, bir zamanda ve belirsiz bir bekleme noktasında asılı kalmıştı. Gerçek dünyayla tek bağlantısı Musa'ydı ve ona canıyla, dişiyle tutunuyordu. Uyansa, ah bir uyansa bu karabasandan tamamen kurtulacağını biliyordu. Ama Allah kahretsin bir türlü uyanamıyordu işte. Uyanmak bu kadar zor muydu gerçekten? Uyanmak hep zor ve acılı mı yaşanır sahi? Elleri kolları sandalyeye bağlı yere atlayıp sürüklenirken kafasını çarptığına sevinmişti. Bu kez uyandığında mutlak çıkacaktı bu kabustan. Her şeyi çok istersen olur derdi ya dedesi işte o yüzden. Ama yine öyle olmadı. Uyandığında iç odada Musa'nın yatağının karşısında yatıyordu ve elleri kolları çözülmüştü. Musa tıraş olmuş, yüzüne hayat renkleri konmuş, üstüne biraz küçük gelen sivil giysiler içinde yanı başında oturuyordu. Bir bacağı yoktu ama yüzünde öyle umutlu bir sevinç ışıldıyordu ki eksik bacak akla bile gelmeyecek kadar gölgeli, uzak bir geçmişte kalıvermişti. İnsanın yüzüne böyle bir mutluluk ancak 2 durumda yayılır. Aşıkken ve aşık olduğu kişiden karşılık bulmuşken. Musa'yı çocukluğundan beri böyle canlı, güler yüzlü görmemişti Tuna. Gördüklerine inanamadığı için gözlerini yokladı. Evet, gözlüğü yoktu. Gözlüğüm nerede diye paniğe kapıldı. Al canı oğlum, kırılmasın diye sakladıydım. Sağ ol muhterem kardeşim. Allah senden razı olsun. Hatice anam senin sayende kurtulduğumu söyler. Hakkında kötü düşüncelere kapılmışlığım olmuştur. Allah affetsin. Sen de bağışla. Hakkın kalmasın üstümde öğretmen. Son yıllarda o kısık gözlerinde tek bir umut ışığı parlamayan ve camiye gitmeyen, herkese düşman kesilen bakkal Musa gitmiş, yerine çocukluk arkadaşı Sevecen Musa gelmişti. Hoşgörüyle yıkanan yüzünde düşmanlık izi kalmamıştı sanki. Rica ederim Musa, ben ne yaptım ki? Kendisine teşekkür edilmesinden feci utanan insanların tümü gibi rahatsız olup kasıldı kaldı Tuna. Çantandaki ilaçlar olmasa kurtulamazmışım der Hatice anam. Allah tuttuğunu altın etsin Tuna kardeşim. Hatice hanım olmasaydı ikimiz de yoktuk. Bir kabus bile olsa içinde sağlam kalmak gerekir. Yoksa uyanma şansın kalmaz. Buyur. Asıl onlara teşekkür etmek lazım diyorum. Onları Allah çıkarttı karşımıza. Hepsi ama hepsi Allah'ın sevgili kulları. Ne demek canım evladım, kim olsa yapardı. Dinimiz insan sevgisi canoğullar, Allah seni seveni severim buyurmuş. Su ister misin Musa abi? O zaman kızı yeniden gördü Tuna. Saz çalan melek yüzlü kız sanki o uyuduğu sırada büyümüş, serpilmiş, genç kız çocuksuluğundan genç kadın güzelliğine atlamıştı. Uzun, simsiyah saçlarını at kuyruğu yapmış, kendince süslenmiş, sesinde çapkın pırıltılarla ortada salınıyordu. Su gibi aziz ol, ellerin dert görmesin suları, dedi Musa, nereden bulduysa utangaç bir delikanlı sesiyle. Afiyet olsun, diye kikirdedi suları. Tamam, bir bu eksikti şimdi, diye içini çekti Tuna. Doğrulup oturdu sedire. Gözlüklerinin yetersiz mercekli camlarını artık leş gibi olmuş komando üniformasına sildi. Dikkatle Musa'yı ve kızı süzmeye başladı. O ikisinin gözleri çoktan birbirlerinden başkasına kör olmuştu. Ne zaman oldu bu? Çok mu uyudum ben Musa? Sesi olup biteni henüz kavramamış insanların şaşkın sakinliğindeydi. Uyumak denmez seninkine muhterem kardeşim. Kendinden geçip durdun günlerdir, dedi Musa, gözleri mahcup bir sevgiyle sulara kilitlenmiş olarak. Anlaşıldı. Yine aynı tenhane. Bu kez içine biraz romans katılarak çeşitlendirilmiş bir senaryo. Sandığım kadar zeki bir senarist değilsin sevgili bilinçaltım. Buyur kardeşim. Gene dellenmeye başladı bu çocuk, bak can oğlum. Aniden yerinden fırlayan Tuna sevinçle bağırdı. Tamam, buldum. Şimdi faka bastırdım onu. Kimi? Ne diyorsun kardeşim? Şimdi bir çıkış yolu buldum Musa. Madem iyileştin artık, çıkıp gidebiliriz bu kasabadan. Sonra geldiğimiz yolları da aynen takip ederek ilk kabusa döner ve bu beladan kurtuluruz. Anlıyor musun? Selamun kavlen. Bela deme kardeşim. Dur bir yol, sakin ol yahu. Bak, sen iyileşmeden gitmeme onlar izin vermediler. Hem de kaçmak istemedim. Ama şimdi gidebiliriz. Hem benim bu karabasandan uyanmam hepimizin kurtuluşu olacak. Yemin ederim Musa. Boş bulunan Musa isyan etti. Ama ben daha iyileşmedim ki. Musa abi gidecek kadar iyileşmedi ki, diye atladı suları. Hem o giderse bizi kim koruyacak? Sen sus kız, diye azarladı annesi Suları'yı. Harika, işte bu harika, diye dişlerini gıcırdattı Tuna, kolları yanına düşerken. Sinirlenmeye başladığını hissediyordu. Daha bir zaman önce, ne kadar zaman bilmiyordu artık, aynı askeri kamyonla bu kasabaya doğru gelirken, meslek farklılığı nedeniyle ailesinin öldürüldüğünü anlatan ve intikam andı içen Musa, şimdi aynı farklılık nedeniyle ölüme karşı direnen öbür mezhepteki insanları korumaktan söz ediyordu. Peki onları kime karşı koruyacaksın Musa? Göz göze geldiler. Musa gözlerini kaçırdı, bakışlarını sakladı Tuna'dan. Sen bizi düşmana karşı koruyorsun değil mi Musa abi, dedi hayranlık dolu bir sesle Suları. Hangi düşmanı acaba, diye sinirli içini çekti Tuna. Hangimiz düşman, hangimiz dost? Kim, kimi, kime karşı koruyacak? Nasıl ayıracağız birbirimizi bizden? Birden 20 yıl yaşlanmış hissetti Tuna kendini. Çaresiz ve yorgun ama aynı zamanda öfkeli. Yanaklarındaki kaslar seyiriyor, dişleri çaresizlik ve öfkeyle birbirine kilitleniyordu. Yeniden sedire oturdu, daha doğrusu çöktü. Yaşlanmanın en belirgin etkisi yorgunluktur. Aniden pencereleri sımsıkı örten simsiyah perdelerden iç avluya bakan birinin açılmış olduğunu ayrımsadı. Hava kararıyordu, akşamüstlerinin hüzünlü yalnızlığı doldu içine. İyice yabancı ve yalnız duydu kendini. Hatice Hanım elinde kısık fitili yakılmış bir gaz lambasıyla odaya girdi. Küçük Lütfi uyuyor, Ali yan odada nöbet tutuyor olmalıydı. Her şey hep aynıydı. Daima geçici ve tehlikeli koşullar altında hep bekliyorlardı. Korku ve kuşkuyla, tevekkül ve alışkanlıkla. ''Hadi kız, dediğimi yapıver.'' diye fısıldadı kadın plastik bir tepside çay servisi yaparken. Çaylar özenle demlenmiş, yanında şeker ve peynirli dürüm ekmeği vardı. ''Bu da nereden çıktı? Hani şeker, un, peynir bitmişti.'' diye şaşırdı Tuna. Taze demlenmiş çayın ve yeni pişmiş dürüm pidesinin kokusu öyle iştah açıcıydı ki, bir zamanlar yaşam sevincinin ne olduğunu bildiğine dair bir şeyler hatırladığını duyumsattı Tuna'ya. Hiç işte, öyle sevinçli kutlanacak bir durum falan için ayırıvermiştim. Afiyet şeker olsun can oğlum. Özel kutlanacak ne oldu ki? Savaş dediğiniz karabasanın bittiyse ne demeye buradayız? Değilse neyi kutluyorsunuz? Anne kız anlamlı bakıp gülümsediler. Hatice Hanım'ın gülümseyebiliyor oluşu şaşırttı Tuna'yı. Hadi sene kız, hemencecik başlasana şuna. Onlar çaylarını içip dürümlerini yerken Suları nazlı bir gülümsemeyle sazına uzandı ve gencecik soprano sesiyle odayı hasret rengine boyadı. Yüksek yüksek ovalara ev kurmasınlar, aşağı aşağı memlekete kız vermesinler, annesinin bir tanesini hor görmesinler, uçan da kuşlara malum oldu, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa, binse de gelse, annemin yelkeni olsa, açsa da gelse, kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum oldu, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Aniden bastıran müzik Tuna'yı sakinleştirdi. Ama türkünün anımsattıkları ve sularının incecik sesi de feci kederlendirdi. Özlem yakasına yapışıp silkelemeye, canını acıtacak denli itip kalkmaya başladı. Dürümü ve çayı bıraktı.